Romalılar 7. bölüm 9. ayete geldik. Bilmez misiniz ki ey kardeşler, kutsal yasayı bilenlere söylüyorum, yasa insanı ancak yaşadığı sürece egemendir diye başlıyor 7. bölümün 1. ayetinde. Örneğin, evli kadın kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına, ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmanız içindir. Çünkü biz benliğin denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil ruhun yeni yolunda kulluk edelim. Öyleyse ne diyelim diyor 7. ayette. Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilmezdim, bilemezdim. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. 9 ve 10. ayetler. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi diyor. Ne yazık ki birçok insan, özellikle Tanrı sözüne yüzeysel bakan birçok insan, bu sözlerden evlilik ve boşanma hakkında kurallar çıkarıyorlar. Oysa burada konu bu değil. Pavlos burada evlilik ve boşanmadan söz etmiyor değerli dostum. Bunun yerine iyice yerleşmiş ve bildirilmiş bir yasa aracılığıyla, şeriat aracılığıyla bir kadının yaşayan kocasına bağlı olduğunu ve ölümün kendisini karılık konumundan özgür kıldığını söylüyor. İkinci ayette ne diyordu Pavlos? Evli bir kadın kocası yaşadığı sürece ona, şimdi dikkat edin, yasayla bağlıdır. Ama kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür kılınır. Şimdi kocası daha hayattayken başka bir erkekle ilişki kurarsa bir kadın zina etmiş olur. Evliliğini sarsan bir bağlantıya girmiş olur. Evlenirken kocasına varmış olduğu sözü bozar ama kocası ölürse yasa gereğince kocasına sadık kalacağına verdiği sözden özgür olur. Yasa artık onu kocasına bağlamaz. Başka bir erkekle yasal yoldan evlenebilir. Yani kocaya varınca zina etmiş olmaz. Bu özgürlükte kime varıyoruz? Burada söz edilen yasadır. Yasa bizi kendisine bağlamıştır. Ölüler arasından dirilen İsa Mesih bizi özgür etti. Ve böylece biz ona varabiliyoruz. Yasanın egemenliğinden artık kurtulup Mesih'e varıyoruz. Mesih'in ölümüyle ruhsal yasaya bağlılığımız sona erdi ve şimdi ölüler arasından dirilen Mesih'e bağlanmaya özgürüz. Burada konu edilen budur. Ruhsal yasa oldukça sertti. Her zaman yanlışlıklarımızı, hatalarımızı yüzümüze vuruyordu. Onunla hiçbir zaman o esenliği, o barışı yakalayamıyorduk. Hatta ondan korkuyorduk. Ama İsa Mesih bizi alınca, biz İsa Mesih'e varınca, İsa Mesih'e iman edince o harika bir koca oluyor. Simgesel anlamda tabii. Onun kayrası bize o kadar bağışlandı ki ondan artık korkmuyoruz. Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz. Bizi rahatsız eden her şeyi ona çekinmeden getirebiliyoruz. Ona her geldiğimizde bizi yeniden bağışlıyor, bağışlıyor, bağışlıyor. Bizi teselli ediyor ve sevgisini, kayrasını sürekli olarak değerli dostum bize sunuyor. İşte bunu anlamamız gerekir. Pavlus'un burada konu ettiği ve örnek olarak yasayı ve bir kadının yasayla kocasına bağlı olduğunu ama kocası öldüğünde artık bundan özgür olduğunu söylüyor. Bizler de bir zamanlar yasaya bağlıydık. Ama şimdi Mesih aracılığıyla o yasa altında değiliz. Kayra altındayız. Bir zamanlar ruhsal yasasız yaşıyordum diyor Pavlus. Ama buyruk gelince günah canlılık buldu, ben de öldüm. Böylece yaşama götürmesi gereken buyruk beni ölüme götürdü. Ruhsal yasa sadece günahı tanımlamaz. Ayet 8'de de belirtildiği gibi günah oluşturmak için günah gücünün kullandığı bir araçtır yasa. Günah buyruk aracılığıyla elverişli ortamı buldu ve içimde göz dikmenin, açgözlülüğün her çeşidini oluşturdu diyor. Günah kardeşim, kendi hayatınızdan da biliyorsunuz ki bir güçtür. Öyle sinsi bir güçtür ki Tanrı'nın doğru kutsal yasasını alıp onu insanları günaha batırmak için kullanır. Günah bendeki gereksiz istekleri işittiğim buyruğun ayrıntılarıyla canlandırır ve beni göz dikme suçunu işlemeye sürükler. Göz dikmeyeceksin dediği zaman aslında kişiye nelere göz dikmesi gerektiğini hatırlatır. Kişinin aklını o yöne çevirir ve başkasının parasına, malına, eşine göz dikmeye başlar. Kendi kendine ne güzel arabası var der. Keşke benim de olsa. Günahın korkunç kötülüğü böyledir değerli dostum. Doğru yasayı eğri amaçları için kullanır. Çünkü ruhsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Ruhsal yasa olmayınca günah o kadar canlı değildir. Günah ruhsal yasayla birleşince insanlar üzerinde egemen kesilir. Onları bir tutsaklıktan başka tutsaklığa getirir. Pavlos günahın ruhsal yasa aracılığıyla canlılık bulması konusunu ayet 9'da işliyor. Bir zamanlar ruhsal yasasız yaşıyordum ama buyruk gelince günah canlılık buldu diyor ve ben de öldüm. Pavlos ne zaman ruhsal yasasız yaşıyordu? Kesinlikle bilinmemekle beraber bunun çocukluk çağı olduğu söylenebilir. Yahudi gençler 13 yaşına girince bir törenle yeni buyruk oğlu olurlardı. Bununla tüm ruhsal yasaya uymayı üstlerine alırlardı. O zamana kadar Pavlos kendisindeki günahın korkunç gücünü bilmiyordu. Ne var ki ruhsal yasanın buyruklarını tutmaya çalışınca karşı koyması gereken günahlara istek duydu ve günah gücü onu suça sürükledi, suça düşürdü. Yasanın ya da şeriatın günahlı insanlar üzerindeki bu etkisini şu öyküyle size anlatmaya çalışayım. Adamın biri deniz kıyısında yeni bir otel yaptırır. Denize bakan odalardan pencereden sarkılarak balık tutulabileceğini görür. Konuklar oltayı salınca kurşunla camları kırabileceklerini düşünür bu adam. Bunu önlemek için denize bakan her odaya pencereden balık avlamak yasaktır diyen bir lefa koyar. Otel açıldıktan birkaç hafta sonra birçok cam kırılır. Otelcinin canı sıkılır. Yasaklamanın konukların akıllarına balık tutma düşüncesini koyduğunu düşünerek lefaları kaldırır. Ondan sonra hiçbir cam kırılmaz. Zararı önlemesi gereken buyruk daha çok zarar getirir. Pavlos aynısını yaşamında gördü. Böylece yaşama götürmesi gereken buyruk beni ölüme götürdü diyor 10. ayette. Pavlos sonsuz yaşama kavuşmak için ruhsal yasanın buyruklarına umut bağlamıştı. Günahlı benliği ise buyrukla karşılaşınca günaha isteklenerek suçlu oldu ve sonsuz yaşamdan yoksun kaldı. Değerli dostum, kardeşim, yasa suçlama hizmetidir. Yasa bizi suçlamaktan başka bir şey yapmaz. Yasaya göre yaşamaya çalışan insanın hayatı bir trajedidir. Yasa onu yaşama götürmez. Tanrı'nın bunları yap ve yaşayacaksın dediği doğru olduğu halde zor olan bunu yapmaktı. Ve şimdiye kadar kimse bu yasalara tam olarak uyamadı. Hatta yasada değil, yasanın yaşam ve güç vereceğini düşünendeydi. Yasa bunlardan ikisini de yapmadı. Sadece insanların zayıflığını, yetersizliğini ve günahını gün yüzüne çıkardı, ortaya koydu. Yaşam verebilecek bir yasa olsaydı Tanrı bunu verirdi. Ama yaşam ve iman yaşamı yasayla gelmez. Buna bir örnek daha vereyim. Araba çok yararlı bir şeydir değil mi? Şu anda hepimizin bir arabası var hemen hemen. Ama yetersiz bir şoförün ellerinde olan bir araba tehlike ve tehdit oluşturur. Hatta ölüm getiren bir araç olabilir. Hata arabada değil, sürücüdedir. Sorun insandır, suçlu olan insandır. Çünkü günah buyruk aracılığıyla elverişli ortamı bularak beni kandırdı ve buyruk aracılığıyla beni öldürdü diyor Pavlos Romalılar 7 ayet 11'de. Günah çok aldatıcı bir güçtür ve ruhsal yasanın buyruğuyla insanı kandırır. Göz dikmeyeceksin diyor. Günah hemen buyruğu kullanır insanda göz dikme isteğini uyandırmak için. Böylece insanı kandırır, içinden günah işlemesini sağlar. Ondan sonra kişiye bak, sen günah işledin. Bak sen kendine hakim olamadın. Kızmaman gerekirdi ama bak kızdın, der. Tanrı'dan ayrıldın, ne biçim imanlısın? Kaybolmuş bir günahlısın, suçlusun, battın, bittin, senden hayır gelmez. Böylece o kişi günahlılığı içerisinde ölüdür. Tanrı ile ilişkisi yoktur. Efesoslara mektupta yazıldığı gibi, suçlarından ve günahlarından ötürü ölü kişidir. Daha ileride de canı ve ruhu bedeninden ayrılacak ve sonsuz varlığı olan canı ve ruhu sonsuz ölüme gidecektir. Günah böylesine güçlüdür ruhsal yasa aracılığıyla. Evet, bu ayet ile yine günah bir kişi gibi gösterilmiştir ve ayartıcıdır. Günah, Aden bahçesinin dışındaki herkesi kendisi ve Tanrı konusunda ayartır. Şeytan, Aden bahçesinde insana Tanrı'nın güvenilmez biri olduğuna ve insanın Tanrı'dan ayrı olarak tanrılar olma kapasitesine sahip olduğuna inanmaya ikna etti. Günah, fareli köyün kahvecisi gibi insanoğullarını yasayı yerine getirebileceklerine ve Tanrı'ya ihtiyaç olmadığına inanmaya yöneltir. Pavlos'un sözünü ettiği ölüme götüren yanlış yol budur. Pavlos yasanın yaşama götürmesinin tasarlanmış olduğunu ama kendisini ölüme götürdüğünü gördüğünü söylüyor. Günah sonunda öldürecektir diyor. Çünkü yasa günah bilgisini getirir ve insanın hiçbir mazereti kalmaz. Yine sorun yasada değil insandadır. Bu durumda ruhsal yasanın kutsal olduğu bir gerçektir diyor Romalılar 7:12'de. Ruhsal yasa kutsaldır diyor. Buyruk da kutsal, doğru ve yararlıdır. Pavlos, kötülüğün ruhsal yasada değil, günahta olduğunu bu ayet ve sonraki ayetlerde gösteriyor. Ruhsal yasa kutsaldır. Neden kutsaldır? Çünkü Tanrı'dan geldi. Yasa Tanrı'nın standardını gösterir. Buyruk kutsaldır, doğru ve yararlıdır. Göz dikmek günahtır, kötü bir şeydir. Ruhsal yasanın göz dikmeyeceksin diye buyurması doğrudur. Yalan söylemeyeceksin demesi doğrudur. Zina etmeyeceksin, çalmayacaksın demesi doğrudur. Bunlar yani göz dikmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi tutumlar kötü ve zarar getiricidir. Buyruk yararlıdır. Kötünün ne olduğunu insana gösterir ve onu uyarır. Sorun insanların bir sorunudur. Yaşam denkleminde insan X'tir. Belirsiz olan ve güvenilmeyecek olan odur. Öyleyse gerçekte yararlı olan bana ölüm mü getirdi diyor Romalılar 7:13'te. Hiçbir zaman diyor Pavlos. Tam tersine varlığımda ölümü oluşturan etken günahtı. Böylelikle günahın gerçek niteliği yararlı olan aracılığıyla içimde ölümü oluşturduğu ortaya çıkmalıydı. Buyruğun ışığı altında günahın aşırı günahlılığı belirgin olmalıydı. Bu tuhaf bir ikilem mi? İyi bir şeyin çarpıtılması mıdır? Yasa yaşam verme konusunda tamamen yetersizdi. İnsanın dışarıdan yardım alması gerekiyordu. Çünkü buyruk günahlılığın korkunçluğunun altını çiziyordu. Ruhsal yasa ölüm getirmedi. Ruhsal yasa yararlı iyi bir şeydir. Ölüm gibi kötü bir sonuç getirmez tek başına. Pavlos burada soru soran çekiştirici kişinin sorabileceği bir soru soruyor. Madem ki ruhsal yasa yararlıdır, nasıl ölüm gibi bir kötü sonuç getirir? Bu saçmadır. Yararlı şey yararsız sonuç getirmez. Pavlos'un böyle bir soruya cevabı her zamanki gibi kesindir. Hiçbir zaman. Sonra şunları ekler. Tam tersine varlığımda ölümü oluşturan etken günahtır diyor. Böylelikle günahın gerçek niteliği yararlı olan aracılığıyla içimde ölümü oluşturduğu ortaya çıkmalıydı. Hayır, ruhsal yasa değildi varlığımda ölümü oluşturan etken. Günahtı. Günah ölümü oluşturur. Bununla günahın gerçek niteliği ortaya çıkar. Günah, yararlı olan Tanrı'nın ruhsal yasasını alıp, onun aracılığıyla insanın içinde ruhsal ölümü oluşturur. Ne iğrenç, ne sinsi bir etkendir günah. Günah, iyi şeyi alıp ondan kötü bir sonuç çıkarır. Bunun için Tanrı ruhsal yasayı verdi. Günahın aşırı günahlılığı açıkça görülsün. Günahın iyi ve yararlı buyruğu kullanıp insanı ruhsal ölüme sürüklemesi, günahın ne kadar sinsi ve korkunç olduğunu, korkunç bir güç olduğunu ortaya çıkarır. 14. ayette yasanın ruhsal olduğunu biliyoruz diyor. Ne var ki ben bedenin gereksiz isteklerine bağlıyım. Günaha satılmış bir tutsağım. Bu Pavlus'un tanıklığıdır değerli dostum. Biliriz sözü imanlılar arasında genel görüş birliğini belirtiyordu. Yasa kutsal ruh tarafından verilmiş ve Tanrı sözünün bir parçası olduğundan ruhsaldı. Yani bu kutsal kitaptaki bir ifadeydi. Örneğin 1. Korintoslar 10 ayet 4'te doğaüstü kayaya ruhsal denilmişti. Çünkü bu kutsal ruh tarafından yaratılmıştı. İsrail çölde ruhsal yiyecek yemişti. Bunun nedeni bu yiyeceği Tanrı'nın ruhunun sağlamış olmasıydı. Ben ise bedenin gereksiz isteklerine bağlıyım. Yani bedenselim diyor Pavlus. Ben, bendeyim. Yunancası sarkinos demekti. Bedendeki kemiklerin üzerindeki et anlamına gelmiyordu. Vücutlarımız tabii ki nötrdür ve iyi ya da kötü şeyler için kullanılabilirler. Sözünü ettiğim otomobil gibidir. Bedensellik, bedenimizde yaşayan ve bedeni kullanan bu eski insansal kafa, ruh ve yaratılıştan söz eder ve bu öyle bir duruma erişir ki bedenin kendisi günahla kirletilir. Örneğin bir bebeğin yüzüne bakın ve sonra o yüze 50 yıl sonra yine bakın. Günah bedenin yüzeyinde silinmez çizgiler bırakmıştır, bırakacaktır. Beden tembeldir ve Tanrı'ya karşı hiçbir yeteneği ya da olasılığı yoktur. Beynin ön kısmı kötülük yaratan bir araçtır. Motor nöronları kötü aşırılıklara sıçramaya hazırdır. İnsanın yüreği çok kötüdür. Kötü olan şeyleri yapmayı ister ve beden ona karşılık verir. Evet değerli dostum, ruhsal yasada hiçbir eğrilik yoktur, bir yanlışlık yoktur. Yasa ruhsaldır. Tanrı'nın doğruluğunu ve kutsallığını yansıtır. Suç ruhsal yasada değil, sendedir, bendedir. Bedenin gereksiz istemlerine bağlıyım. Bedendeyim. Günahlı benliğim tarafından yönetilmekteyim. Bu nedenle ruhsal yasa bana yararsızdır. Günaha satılmış bir tutsağım. Ruhsal yasa bana buyruk verince bu buyruğa boyun eğemem. Çünkü günah beni tutsak tutuyor. Günah beni zorluyor ruhsal yasanın benden istediklerinin tam tersini yapmaya. Pavlos, zavallı durumunu elinde kırbaç olan kötü bir köle sahibinin elinde çaresiz olan birinin durumuna benzetir. Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum diyor. Çünkü yapmak istediğimi yapmıyorum. Tersine iğrendiğim, nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Romalılar 7 ayet 15. Burada iki yaratılışın çatışmasını görüyoruz. Eski Adem ve yeni Adem. Eski yaratılış ve yeni yaratılış. Bu bölümde kesinlikle iki ben vardır. İlk ben, haklarını bildiren eski yaratılıştır. İstediğim şeyi sözü, yeni yaratılışın yapmayı istediği şeyi belirtmektedir. Yapmıyorum. Eski yaratılış isyan ediyor ve bunu yapmayı istemiyor. Nefret ettiğimi yapıyorum diyor Pavlus. Yeni yaratılış bundan nefret ediyor. Yapıyorum. Eski yaratılış yoluna devam edip onu yapıyor. Pavlos, yasanın etkisiyle iyi olarak bildiğim bir şey yapmak istiyorum ama onu yapamadığımı görüyorum. Tersine günahın zorladığı şeyi, vicdanımın iğrendiği şeyi, doğru görmediğim şeyi yapıyorum. Bu durumda ne yaptığını bilmeyen kararsız bir kişi olmuş oluyorum. Günahtan iğreniyorum, günahtan nefret ediyorum ruhsal yasanın ışığında ama günaha satılmış bir tutsak olarak günah işlemeye mecburum. Günah beni bağladı, günah beni tutsak etti. İstemiyorum ama günaha düşüyorum. Ne kadar çabalarsam da çabalayayım ama buna itiliyorum ve her zaman düşüyorum. Siz de dostum, kendi iman hayatınızda bu mücadeleyi yaşamıyor musunuz? Bir şey yapıp bunu yaptığınızdan ötürü kendinizden nefret ediyor musunuz? Ve Tanrım, seni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattım diye haykırıyor musunuz? Sinirlenmek istemiyorum, kızmak istemiyorum ama bunu söyledikten birkaç saniye ya da birkaç saat sonra bir olay çıkıyor ve sinirlerime hakim olamıyorum. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama yapıyorum. Sanıyorum her Tanrı çocuğu bu deneyimi yaşar ve yaşayacaktır. Hayatı boyunca da yaşayacaktır. Pavlos bu bölümde kendi deneyimden söz etmektedir. Belli ki hayatında üç dönem olmuştu. İlk olarak Musa'nın düzeni altında gururlu bir ferisiydi, din adamıydı. Kurbanlar getirerek ve kendisini Tanrı'yla doğru bir konuma getireceğini umduğu şeyleri yaparak kendini kandırıyordu. Ama o bütün bunları yaparken yasa kendisini suçluyordu. Sonra ikinci dönem, Şam yolunda Mesih'le karşılaştığında başladı. Bu gururlu genç ferisi kurtarıcısı olarak Mesih'e iman etti. Ama hala iman hayatını yaşayabileceğini sanıyordu. Yeni yaratılışı şimdi artık Tanrı için yaşayacağım diyordu. Ama bunda da başarısızlığa uğradı ve bir süre mücadele ve başarısızlık arenasındaydı. Bunun ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Büyük bir olasılıkla çok uzun değildi. Zafere vardığı gün geldi ama zaferi Pavlos kazanmamıştı. O yaşayamamıştı. Zaferi kazanan kimdi? Mesih'ti. Mesih zaferi kazanmıştı. Pavlos bunun kendini Tanrı'ya teslim etmek, kendini sunmak ve Tanrı'nın ruhunun iman yaşamını onun aracılığıyla yaşamasına izin vermekle ilgili bir şey olduğunu öğrendi. İşte o zaman özgür oldu Pavlos. Bu senin için, benim için de geçerlidir. Biz hiçbir zaman o aşamaya gelemeyeceğiz. Kendi gücümüzle, hatta iman hayatımızla, o yeni yaratılış ile istediğimiz aşamaya gelemeyeceğiz. Çünkü biz beceremeyiz. Tanrı bütün bunları yapar. Tanrı'nın ruhu yapar. Ve bırakalım değerli dostum, Mesih bizde kendi hayatını yaşasın. Çünkü zaferi kazanan İsa Mesih'tir. Pavlos bunun kendisini Tanrı'ya teslim etmek, kendini sunmak ve Tanrı'nın ruhunun iman yaşamını onun aracılığıyla yaşamasına izin vermekle ilgili bir şey olduğunu öğrendi ve biz de bunu öğrenelim.